Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu radyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Cem Cahit Barışık. Cem hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah?
Çok şükür, sizleri sormalı.
Hamdolsun, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Cem hocam, sizde epey uzun bir ara oldu, bir program daha yapmış ve orada temel radyolojik tetkiklerden bahsetmiş idik. Programımızın sonunda vakit kalırsa yine oraya dönmek istiyoruz. Ama oradaki sorular klasik, isteyen dinleyenlerimiz arşivden bulup dinler ama bir vatandaş gözüyle baktığınızda çok önemli bilgiler ihtiva ediyor. Yani biz tamam ultrasonun ne demek olduğunu iyi kötü anlıyoruz ama bir hekim arkadaşımıza bir yakınımızı götürdüğümüz zaman, elimizde bir tetkikle çıktığımız zaman bu nereye kayıt yaptırılır, bu tetkik nasıl çekilir, aç mı çekilir, tok mu çekilir, uzun mu sürer, boyalı mıdır, ilaçlı mıdır, diyeti var mıdır, sonucu kaç günde çıkar? 1000 tane soru bizim kafamızda da canlanıyor. Bir sağlık profesyoneli bunları düşünürken, sağlıkla bir alakası olmayan bir vatandaşımız bu kavramları duyduğu zaman gerçekten ultrason ne demek sorusu ciddi şeyler canlandırıyor kafasında muhtemelen. Veya MR nedir, BT nedir sorularını daha önce bir kez yüzeyel de olsa cevapladığımız için şimdilik bunları atlıyoruz hocam. Programın sonunda vakit kalırsa inşallah tekrar değinmek istiyoruz ama bugün sizin biraz da özel ilgi alanınız olan invaziv girişimsel radyolojiden bahsetmek istiyoruz. Şimdi bizim klasik bildiğimiz radyoloji hekimi hastaya dokunmaz. Radyoloji hekimi film okur, radyoloji hekimi ultrason yapar ama bir girişimsel tarafı çok bilinmez. Halbuki birçok cerrahın yaptığından daha invaziv işler yaptığınızı biliyoruz. Ne yapıyorsunuz desek hocam, bir radyoloğun invaziv işi nedir? Girişimsel işi nedir?
Şimdi girişimsel radyoloji bir yan dal gibi kabul edilebilir. Girişimsel radyolojide görüntüleme teknikleri kullanılarak bir takım tanı amaçlı ve tedavi amaçlı işlemler
yapabiliriz. Bir de tedavi amaçlı işleriniz de var.
Tabii, hem tanı hem tedavi amaçlı olabilir. Tedavi amaçlılar kist drenajı dediğimiz, kistin boşaltılması, apse drenajı dediğimiz, apsenin iltihaplı dokunun vücut dışına taşınması, boşaltılması gibi işlemlerdir. Tanı amaçlı olarak bir vasküler girişimsel radyoloji dediğimiz anjiyografiler bu sınıfa girer. Bir de
biyopsiler mi diyelim?
Tanı amaçlı olarak doku biyopsileri yapılabilir. İnce iğneyle yapılan biyopsiler vardır. Kalın iğneyle yapılabilenleri de vardır. İnce iğne biyopsisini en çok kullandığımız alan tiroid biyopsileri.
Şimdi hocam müsaadenizle önce şu anjiyo kısmını bir çıkarsak aradan. Anjiyografi damarın görüntülenmesi mi demek? Veya evet. Bir radyoloğun burada payı ne? Ne yapıyorsunuz? Neyin anjiyografisini yapıyorsunuz?
Evet, kanlanan organlarda, damarlı organlarda damarların görüntülenmesi esasına dayanır. Bu beyin damarlarında daralma olup olmadığını göstermek gibi veya genişleme, anevrizma dediğimiz genişlemeler olup olmadığını göstermek gibi amaçlarla da yapılabilir. Tanısı konduktan sonra tedavi amacıyla da damarlar içine ilaç vererek görüntü alıp.
Doppler bundan tamamen farklı bir şey ama değil mi? Doppler'in bir girişimsel boyutu yok.
Doppler'de invaziv işlem yok. Vücudun bütünlüğü bozulmaz. Ultrasonun bir şeklidir.
Organa uygun yapılmış evet. Şekli diyelim. Peki hangi organları, yani bütün organları yapıyorsunuz, tamam onu anladık hocam da pratik olarak nerede işe yarıyor? Bir beyinde anladık. Başka nerede kullanılır bu anjiyografiler?
Anjiyografi kol, bacak damarlarının görüntülenmesinde de kullanılır. Karaciğerdeki veya vücudun herhangi bir bölgesindeki bir tümörün damarsal yapılarının gösterilmesinde, tanısının konmasında da kullanılabilir. Tümörün damarını tıkamak amacıyla da tedavi amaçlı da kullanılabilir.
Peki hocam buna niye invaziv dedik? Yani içeriye sadece damar yolu açılarak bir kontrast madde veriliyor olmasından dolayı mı?
Vücut bütünlüğüne bir şey, bir anlamda müdahale ediliyor.
Edildiği için.
O yüzden invaziv diyoruz. Yani ultrason gibi herhangi bir vücut içine geçecek herhangi bir objenin kullanılmadığı yöntemlerden farklı.
Evet.
İğne ile vücuda giriyoruz. Vücuttan gerekirse doku alıyoruz. Gerekirse tanı amaçlı anjiyografide olduğu gibi damar boyunca ilerleyebiliyoruz.
Verdiğiniz kontrast madde vatandaş bilgisiyle boyalı ilaç mı veriyoruz yani?
Boyalı ilaç diye söyleniyor. Aslında görüntüleme yöntemlerinde vücut dokusundan çok daha belirgin bir şekilde görünebilen ilaç verildiği için.
Peki bir de kardiyologların yaptığı anjiyografiler var hocam. Onu siz yapmıyor musunuz?
Kardiyologların yaptığıyla aynı yöntemler aslında, aynı teknik. Kalple ilgili olanları kardiyologlar kendileri de öğrenip yapıyorlar.
Yoksa siz de yapabilirsiniz yani bunu.
Evet, o konuda biraz eğitim alarak yapılabilir tabii, ama yani bu artık yerleşmiş bir şeydir. Kardiyologlar
yerleşmiş bir alışkanlık olarak.
Evet, kalbin anjiyografisini kendileri yapıyorlar.
Peki hocam, bu kontrast maddeyi verdik. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Düz grafi mi çekiliyor, tomografi mi çekiliyor, MR mi çekiliyor?
Konvansiyonel dediğimiz eskiden beri yapıla gelen anjiyografide X ışınları kullanılır, röntgen cihazı kullanılır. Tabii anjiyografi için gelişmiştir. Çok değişik açılardan ardı ardına çok fazla sayıda görüntü alabilen cihazlardır.
Yani bu boyanın röntgen gidişini gösterir, öyle mi?
Anlık gösterebilir. Video kaydı da yapılabilir artık, teknoloji geliştiği için. Canlı bir şekilde ilacın damardaki ilerleyişini görebiliriz.
Peki hocam, çok radyasyon vermiş olmuyor muyuz? Böyle bir soru abes mi olur, ne dersiniz buna?
Yok, hem konvansiyonel dediğimiz geleneksel anjiyografide hem de tomografiyle yapılan da radyasyon veriyoruz. Kaçınılmaz olarak veriyoruz. O yüzden her istediğimizde kullandığımız yöntemler değildir.
Çok lüzumlu
gerekliliği, kesin leştirildikten sonra yapılmasında fayda var.
Peki anjiyografiyle MR çekiliyor mu?
MR anjiyografi de vardır. MR anjiyografi ilerleme gösterilen bir alan. Henüz tomografiyle çekilen anjiyografi gibi ya da konvansiyonel anjiyografi gibi başarılı olamasa da
görüntü
yapılabiliyor.
Görüntü kalitesi mi kötü anlamında hocam?
Evet, ayrıntı göstermesi açısından, imajlar üzerinde çalışma yapıp darlığın yerini, miktarını belirleme açısından diğerleri kadar başarılı değil.
Yoksa radyasyonsuz olması açısından tercih sebebiydi.
Evet, radyasyonsuzdur MR. Verilen kontrast madde de diğer tekniklerde olduğu kadar zararlı değil. Yine tabii ki
yan etkileri olabilir.
Evet, o da
alerjik reaksiyonlar, böbrek problemleri oluyor herhalde.
Evet, tüm kontrast maddelerde alerjik reaksiyonlar da olur. Böbrekler üzerine olumsuz etkileri de olur. Bu da göze alınması gereken bir risk.
Sıklığı hocam, yani standart bir hasta, özellik arz etmeyen bir hastada %1 mi, binde bir mi, çok beklenen bir şey mi? Ben sizin başınıza geldi mi?
Yüzde olarak şu an söyleyemeyeceğim ama oldukça düşük bir orandır. Penisilin alerjisi gibi.
Yani yok farzinde değil, evet. Ama uyanık olmakta
fayda var. Hayati önemli haiz reaksiyonlar çok daha azdır. Ama görülmüyor da değil. Özellikle tomografide mutlaka kontrollerini yapıp
veririz. Mesela böbrek için özellikle tedbir alıyor musunuz hocam? Veya böbrek yetmezlikli bir hastaya BT çekiyor musunuz kontrastlı?
Böbrek yetmezliği olabilecek hastalarda, mesela 50 yaşın üzerindeki hastalarda biz çalıştığımız birimde mutlaka böbrek fonksiyonlarını görüp ona göre karar veriyoruz. Böbrek fonksiyonlarında bir azalma gördüğümüzde bunun düzeyine bakıyoruz. Sınırdaysa sıvı desteğiyle böbrek fonksiyonlarında bir düzelme sağlayıp yapabiliyoruz. Ama çok yüksekse yapmaktan vazgeçiyoruz.
Peki anjiyografiye şimdi bir beyinle ilgili tıkayıcı hadiselerde ve anevrizma, balonlaşma hadisesi de kullanıyoruz dediniz hocam. Bunun dışında anjiyografinin, kalbi de kenara bıraktık, sık kullandığınız örnekleri neler vardır?
Boyun damarlarının durumunu ortaya koymakta kullanıyoruz.
Hangi hastalıkta işimize yarıyor hocam?
Bu damar sertliği olan hastalarda, baş dönmesi, dengesizlik gibi problemi olan klinik şikayetleri olan hastalarda, tıkanma ya da darlıktan şüphelendiğimiz durumlarda başvurduğumuz bir yöntem.
Doppler de aynı işi görmüyor muydu?
Doppler daha subjektiftir ve anjiyografik kadar
kaliteli görüntü
kaliteli ve ayrıntılı bilgi vermez. Doppler daha çok bir tarama tekniği olarak kullanılır. Tanısı konmuş hastalarda takip amacıyla kullanılabilir. Ama kesin tanı için anjiyografinin yerini tutamaz.
Tutamaz. Peki. Başka hocam, boyun damarlarına geçtik. Böbrek için kullanılıyor herhalde bir de.
Böbrek damarları için de kullanabiliriz. Böbrek damarlarındaki
darlık... Ne olur hocam? Tansiyon araştırırken isteniyor herhalde.
Böbrek damarlarındaki darlık ciddi sıkıntılar yapabilir. Ve kolaylıkla giderilebilecek bir durumda olabilir. Mesela tansiyondan kurtarabilir, böbreğin fonksiyonlarını kaybetmesinden kurtarılabilir. Bu anjiyografiyle tanı konarak aynı şekilde dediğim gibi tedavi de yapılabilir. Mesela dar böbrek damarına stent de koyabiliriz anjiyografi yoluyla. Ayrıca ekstremite dediğimiz bacaklarda, kolda, batın bölgesinde aortta, ana atar damardaki problemleri, hastalıkları tespit etmede de, yerine göre tedavide de anjiyografi kullanılır.
Peki hocam, şimdi bir şeyden şüphelendik. Damar yolunu açtık, kontrast maddeyi verdik, filmleri çektik. Bir yerde bir darlık var, bir genişleme var. Burada tedavide sizin katkınız ne oluyor? Yani stent koymak mı yaptığımız tek şey?
Eğer tedavi için uygun bir darlıksa stent koymak hastanın sorununu çözer. Bunu radyolog da yapabilir, damar cerrahları da yapabilir stent koymayı da.
Stent dediğimiz bir şemsiye mekanizması mı hocam? Koyup içeride mi açıyoruz? Ne oluyor?
Stent bir tel üzerinden dar bölgeye kadar iletilen bir çeşit boru. Orada yerleştirilir ve dar bölgenin normal genişlikte kan akışına izin verecek şekilde açılmasını sağlar.
Bu tekrarlar mı? Böyle bir şey var mı? Kullanılıyor mu? Yani bir daha gerekiyor mu?
Damarın tıkanması gibi konulan stentin de tıkanma ihtimali
var. İş görme vardır. İhtimali var bir de sonra. Peki şey ne yapıyorsun hocam? Darlıkları genişlettik. Bir baloncuk genişleme, anevrizma gibi bir şey varsa?
Anevrizmada dediğim gibi eğer girişimsel radyolojik yöntemlerle tedavi edilebilecek şekilde ise anevrizmanın içine koil dediğimiz bir madde koyarak, cihaz koyarak veya glue dediğimiz yapıştırıcı
yani silikon
madde
bir doldurma
enjekte ederek. Evet.
Ama zor anevrizmayı... bir şey diyeceğim hocam. Yani damardan girdiğimiz beynine kadar gittiniz. Damarda bir yumak vardı. İşte oradaki çukura bir madde enjekte ederek kapattınız üstünü. Bu yapılan iş anladığım
evet,
kadarıyla.
Evet. Bu açık cerrahiyle ulaşılması zor olan ya da hastaya zarar verecek olan işlemler bölgelerde hastayı işlem sonrası birçok fonksiyon kaybından kurtaracak güzel bir işlem. Açık ameliyat kadar zor değil aslında.
Sık yapılıyor mu peki bunlar hocam? Mesela İstanbul'da yapan kaç merkez vardır belki tahmininiz?
Artık yaygın olarak yapılabiliyor. Birçok üniversite hastanelerinde, belki özel üniversite hastanelerinde ve eğitim araştırma hastaneleri dahil onlarca hastanede yapılabilir.
Çok sofistike geldim. Bir de kanser tedavisinde katkımız olabiliyor dediniz bu şekliyle.
Kanser tedavisindeki kullanım alanı tümörün beslenmesini bozmaya yönelik.
Yardımcı bir tedavi tümör, gibi.
Evet, yani. Tümörü anjiyografik yöntemlerle tümörü besleyen damar tespit edilir ve o bölgeye ulaşılıp o tümörü besleyen damarın trombozi olması yani tıkanması sağlanır. Böylece tümörün beslenmesi bozularak ölmesi amaçlanır.
En azından kitleyi azaltmış oluyoruz bu şekilde herhalde.
Evet, bu kesin kanser tedavisi yapmaz ama kemoterapi, radyoterapi tedavilerine yardımcı. Hastanın kalan ömrünü
biraz daha mümkünse
uzatmak ve konforlu hale getirmek amacıyla yapılan işlemlerdendir.
Şimdi hocam, vaktiyle memleketin önemli bir gündem maddesiydi herhalde. Özellikle hayvancılığın yaygın olduğu zamanlarda işte karaciğerin ve akciğerin kistleri, kistitik hastalığı. Pek çok farklı yaklaşım var disiplinler arasında ama bunun tedavilerinden biri de az önce bahsettiğiniz gibi drenaj aslında. Ameliyat etmeden çözüm gibi, hani böyle en azından çocuk hasta ameliyat külfetinden kurtulmuş oluyor. Bu yaygın yapılıyor mu? Siz yapıyor musunuz? Nasıl yapılıyor?
Çok yaygın olmasa da yapılıyor. Yine seçili vakalarda yapılması gerekir. Her kistitik vakasına drenaj uygulamak doğru olmayabilir. Ama çoğuna yapmak mümkün. Bu konuda daha fazla drenaj tedavisi Türkiye'de yapılabilir kanaatindeyim.
Nasıl yapılıyor hocam? Yani kistin içine bir yol sokulup içindeki sıvı mı boşaltılıyor?
Evet, kateter dediğimiz ucu delikli bir tüple kistin içine girilir. Kist içeriğinin o dren sayesinde dışarı akması sağlanır. Akması bittikten sonra kist duvarını öldürmek amacıyla alkol gibi, yoğun alkol gibi ya da yoğun tuzlu su gibi bir takım maddeler vererek kist duvarının iç yapısındaki canlılık yok edilir. ve kistitatik tedavi edilmiş olur.
Böylece ameliyattan ve aylar süren ilaç kullanımından sakınılmış oluyor.
Evet, ameliyattan kurtarmış olur zarfı.
Peki, hocam bir de az önce abse direnişinden bahsetmiştik.
Abse bildiğimiz gibi irinin vücudun bir bölgesinde toplanması. Bu bazen ameliyatlardan sonra da olabilir. Ameliyat dışı veya ameliyatsız durumlarda da ortaya çıkabilir. Abse olduktan sonra vücudun onu o iltihabı yok etmesi çok zor, hatta imkansızdır. Böyle durumlarda vücuda yardımcı olmak amacıyla abseyi...
Şimdi Cem Hocam, özür dilerim, sözünüzü kestim. Vücutta bir yerde bir mikrop girdi. Mikrop var, kendine uygun, zayıflamış bir bölge, hasar görmüş bir bölgede yerleşti. Bağışıklık sistemi bunu sınırladı ama öldüremedi. Bir işte orada iltihabi yumak oluştu, bir kitle oluştu, iltihabi bir baloncuk oluştu diyelim. Bunlar genellikle yüzeyel olduğunda çok kolay. İşte çiziyorsunuz, boşalıveriyor. Yani bir dahili branş hekimi olarak ben bile gözüm keser. Yani bunu ben bile boşaltırım diye. Bunu bir cerrah haydi haydi yapar. Bir radyolog niye ilgilenir? Yani cerrahın ulaşamadığı yere mi ulaşıyorsunuz veya daha yüksek başarıyla mı ulaşıyorsunuz?
Karaciğerin iç kısmında veya böbreğin altında, bağırsakların arasında bir abse olduğunda bunu ameliyatla açıp boşaltmak hem hastaya fiziksel olarak yük oluşturacak, hem hastanın hastanede kalış süresini arttıracak, hem de daha travmatize edici, daha hastayı yıpratıcı bir işlem olacak ameliyat. Onun yerine en kısa yoldan diğer organlara zarar vermeyecek şekilde.
Vermiyor muyuz peki hocam? Yani cerrahın ulaşmakta zorlanacağı yere siz iğneyle ulaşacaksınız. Arada başka organ geçmiyor mu mesela?
Başka organlar varsa onlara zarar vermeden ulaşacak yol buluyoruz. Eğer böyle bir yol olmazsa, abseyi vücudun başka bir bölgesine taşıma riski varsa zaten gelişimsel işlem yapmıyoruz. O cerrahiye gönderilecek.
En çok prostatta mı kullanıyordunuz hocam bunu?
Yok, abse vücudun herhangi bir yerinde olduğunda kullanılır. Prostat abselerinde drenaj pek mümkün değildir.
Ha, öyle mi? Tüm müdürlüğünün yani en çok kullanıldığı yer neresi? Sık olarak nerede görüyorsunuz?
En çok batın içindeki abselerde olur. Toraks dediğimiz göğüs kafesi içindeki abselerde ampiyem adını alır. Onlarda yapılabilir.
Ha, ampiyem de buna bir örnek diyorsunuz.
Evet.
Şimdi şöyle, biz ampiyem mesela biz çocuk kliniğinde de sık görürüz. Bizim de işimize gereken bir şeydir bu. Aslında bir şekilde zatürre gibi bir şikayetten takip edilirken işte ateşi düşmüyor, genel durumu düzelmiyor, laboratuvar parametreleri bozuk. Ha, tetkik ederiz. İşte akciğer zarları arasında böyle bir iltihabi birikimden şüpheleniriz. Daha sonra bunun abseleştiği, irinleştiğini ya teknik olarak ya klinik olarak ya radyolojik laboratuvar imkanlarıyla anlarız. Bununla hem boşaltılması hem de içeriye müdahale edilmesi gerekir. Çünkü verdiğimiz ilaç nüfuz etmiyor bir kere.
İşte böyle durumlarda ilaç tedavisiyle sonuç alınamadığı durumlarda, cerrahinin de çok ağır kaçtığı durumlarda drenaj yöntemini seçeriz. Bu ampiyemde göğüs boşluğunun içine bir kateter takarak olur. Diğer işte karaciğer abselerinde karaciğerin içine bir dren kateter takarak boşaltılır.
Ne oldu, biraz bekliyorsunuz, kendiliğinden basınçla geliyor mu iltihabı?
Girer girmez boşalmaya başlar. Tamamen boşalması için bir süre bekleriz.
Bu bir süre 5 dakika mı, 1 saat mi?
Bazen 2 gün bile olur.
Ha, orada kalıyor öyle, damladan da geliyor.
Tabii,
siz tekrarlayan filmlerle veya ultrasonlarla küçülüp küçülmediğine mi bakıyorsunuz?
Küçüldüğünü de görürüz hem radyolojik yöntemlerle, hem de zaten gelen irini hesap da ederiz. Tamamen boşaldıktan sonra bile tekrar birikme ihtimaline karşılık bir süre kalmasında fayda olabilir. Sonrasında direni çeker ve antibiyotik desteğini bırakırız.
Peki bu anestezi ile mi yapılıyor? Nasıl, lokalle mi yapılıyor?
Bölgesel anesteziyle, o bölgenin uyuşturulmasıyla yapılır.
Peki hasta başında, hasta yatağında yapılabiliyor mu? Ameliyathanede mi yapılan bir işlem?
Hasta yatağında yapılabilir. Bunlar... Gerekli temizlik sağlandıktan sonra, sterilizasyon diyoruz, hasta yatağında da rahatlıkla yapılabilir. Yerine göre tabii.
Daha lokalizasyonuna göre.
Evet.
Bu bölümde özellikle sık yaptığınız ve aslında olayın seyrini çok direkt etkilediğiniz diye düşündüğüm hadiselerden, biyopsilerden bahsetmek istiyorum hocam ben. Latinceden çevirmeye kalkarsak opsi görüntü demek, biyopsi iki gözle görmek demek. Ama bu işte radyolog ne görüyor, ne iş yapıyorsunuz? Önce bir biyopsi nedir hocam, sizi ilgilendiren tarafı nedir diye başlayalım müsaade ederseniz.
Biyopsi sadece radyologların yaptığı bir işlem değil. Başka branşlarda da tabii ki yapılabilir. Biz görerek, biyopsi yapacağımız, örnekleyeceğimiz bölgeyi görerek yaptığımız için görüntüleme eşliğinde biyopsi adını veriyoruz. Herhangi bir hastalık şüphesinde kitle varsa kitleden, kitle yoksa veya belirgin bir kitle göremiyorsak organın rastgele bölgelerinden parça alıyoruz. Görerek yaptığımız için görüntüleme işinde biyopsi diyoruz. Ultrason, tomografi hatta yerine göre MR görüntüleme amacıyla kullanılır. Gördüğümüz bölgeden iğne ile girip parça almamız. Şimdi, ve bunu patolojiye göndermemiz.
Ha, netice patoloji bir şey söylüyor.
Tabii ki yani biz gördüğümüzden bir tanı koyabilecek olsak biyopsiye gerek olmaz. İşte ultrasonda, tomografiyle, MR'da.
Ya da tanıyı kesinleştirmek için mi? Görüntülemede bir şeyden şüphe ettiniz. Mesela kanserden bahsediyoruz.
Evet. Özellikle kanserde tedavinin yapılabilmesi için doku tanısı dediğimiz biyopsi sonucunu şart koşar bütün disiplinler. Bu amaçla hastalıklı dokudan parça almak gerekir. Bunun hastaya en az zarar veren, en kolay ve en ucuz yöntemi biyopsidir. Hayati organlar arasında olan bir bölgeden yapılması gerektiğinde görüntüleme işinde yapılmasında fayda olduğu için radyoloji bu konuda diğer branşlara yardımcı olur.
O zaman hocam şimdi şöyle, aslında her hekim bir organdan bir parçayı alıp bunu patolojik incelemeye gönderebilir. Eğer bir cerrahiden bahsediyorsak, falanca organdan bir kitle çıkarmış isek, bu zaten organ çıkmış olacak artık, sonraya dönüp bir şey yapacak. O zaman radyolojinin yaptığı bu işlem, hastaya minimal zarar vererek, hastanın konforunu gözeterek ve başarı oranını yükselterek bu işlemin yapılması oluyor.
Evet, ayrıca ülke ekonomisi açısından da yani tanı için yapılması gereken maliyetleri düşürdüğü için de tercih edilen bir yöntemdir.
O zaman herkese yapalım diyesi geliyor insanı. Yani bir şeyden şüpheleniyorsanız buradan başlamak lazım. Peki pratikte hocam en çok ne kullanılır? Hangi organdan alırsınız? Ne amaçla alırsınız?
En çok görülen tiroid nodülleri.
Evet, çok duyuyoruz çocuklar dahil olmak üzere.
Çok yaygın olduğu için en fazla biyopsi istenen organ ve doku diyelim, tiroid dokusudur. Bu konuda çok sık, bu alanda çok sık biyopsi yapıyoruz. İnce iğne aspirasyon biyopsisi.
Hocam müsaadenizle, nodül ne? Önce nodülün tanısını da siz koyuyorsunuz.
Evet, nodül tiroid bezinde bezin tamamından farklı bir yapılaşma.
Bir hücre çoğalması.
Hücre çoğalması.
Bu, veya derideki et beni gibi bir şey desem doğru bir benzetme olur mu hocam?
Derideki et beni gibi dışarıda değil, tiroid bezinin içindedir. Farklı dokudur, kitledir.
Kitledir. Şimdi hastamız bir şikayette bir dahiliyeci ya da endokrin hekimine başvurdu. O da bir ultrason istedi. Ultrason yapıldı. Burada bir nodül var dendi ultrasonda. Peki direkt mutlaka herkesten biyopsi mi yapıyorsunuz?
Nodül görmek biyopsi için karar vermeye yeterli değil. Bir takım kriterleri vardır. Nodülün büyüklüğü, kenar şekli, sayısı, ultrasondaki rengi diye söyleyebiliriz basitçe.
Kötü huylu çıkma ihtimali çoksa mı yapılır?
Evet, ya da? Bu ultrasondaki kriterlerine göre biyopsiyi hak eden nodül.
Ha, iyi huylularını da çok diyorsunuz bunda, öyle mi hocam?
%4 kadarı kötü huyludur. Çoğunluğu iyi huyludur. Bu kötü huylu olma ihtimali olan işte kireçlenmeler, küçük kireçlenmeler, kalsifikasyonlar falan varsa yani olumsuz kriterler taşıyorsa onlardan biyopsi isteriz.
Yoksa bizde şöyle bir adet vardır. Hastamız gider hekim arkadaşımıza, muayene olur. Biyopsi istendi ise eyvah doktor benim canımı yakacak, sanki bir zevk alıyormuş bundan gibi bir şey. Veya istenmediyse doktor bizle alakadar olmadı. Yani bir biyopsi bile istemedi gibi böyle bir şey düşünmek doğru değil yani.
Yok, bu konuda kararı radyoloğa bırakmakta fayda var.
Peki, ultrason yapıldı hocam. Şimdi 3-4 kriter var. Hekim arkadaşımız da aklına bir iş düştü. Yani buradan ciddi bir problem çıkabilir. Bir ciddi tedavi ihtiyacı olabilir. Yani kanserleşme var mı yok mu ya mı cevap veriyor sadece burada biyopsi?
Tiroid nodüllerinde biyopsinin amacı kanser olup olmadığını anlamaktır.
Peki kolay mı hocam? Yani tırnak içinde şöyle, hastanın gırtlağına bir iğne soktunuz.
Ben hastalarıma aşı yaptırmak kadar kolay diye söylüyorum. Çünkü gerçekten en ince iğneyi kullanırız. Ultrasonla görerek gırtlağa veya başka bir bölgeye girmemek adına ultrasonla görerek iğneyi ve nodülü görerek yaparız.
Tiroid bezinin kendi ne kadar büyüklükte bir şey ki hocam?
Tiroid bezinin normal boyutları yaklaşık 1 santimetre çapında, 1,5 santimetre çapında bir organdır. Uzunluğu da 3-4 santimetre kadar olabilir. Küçük bir organdır yani. Ama vücudun dışında hemen cilt altında olduğu için
ulaşımı, kolay.
Ulaşımı çok kolaydır. Biyopsisi de çok kolay olur o yüzden. Çok rahat
yine yapılır. Lokal anestezi mi yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz hocam?
Hayır, hiçbir anesteziye gerek yok. Hastaların rahatlaması açısından cildi uyuşturacak sprey uyuşturucular kullanırız. Yoksa cilt altına enjektörle, iğneyle anestezi ilacı vermenin bir anlamı yok.
İğnenin batma acısı zaten aynı acı diyorsunuz.
Aynı acı oluyor. İlacın uyuşturana kadar verdiği yanma hissi aynı acı oluyor. Onların hepsi olup bitene kadar zaten biyopsiyi tamamlamış oluyoruz.
O kadar ultrason görüntüsüne işte gözünüze kestirdiniz. Yaklaşık bu noktada dediniz şüpheli bölge. İğneyi sokup çıkarıyor musunuz hocam?
Hayır. Ben iğnenin vücut içerisinde nodüle doğru ilerleyişini ve nodülün içine girip girmediğinde canlı olarak biyopsi sırasında izliyorum.
Ultrasonla?
Ultrasonla izliyorum.
Baktım içine kadar girdim. Sonra ne oluyor?
Sonra içinde, nodülün içinde değişik bölgelerinden örnek toplamaya çalışıyorum. Aspire ediyorum. Yani vakum oluşturarak enjektörün ucunda.
Tamam.
Hücre toplamaya çalışıyorum.
Sonra bunlar uygun bir sıvının içinde toplanıyor.
Uygun bir sıvının içinde toplanıyor. Bazı merkezler için cama, mikroskop camlarına yayıp alkol içinde fikse ederek, sabitleyerek patoloji laboratuvarına gönderiyoruz. Onlar da uygun boyalarla boyayıp mikroskopta inceliyorlar.
Ha, ama neticede burada artık söylenmiş şey, tamam, insanın olduğu yerde hata muhakkak her zaman olabilir ama kanserseniz ya da değilsinize geliyor artık.
Evet. Yalnız şunu belirtmek lazım. Biyopsilerde kanser veya herhangi bir hastalık tanısı konmuşsa bu %100 doğru kabul edilir.
İşte onu diyorum.
Bir hastalık olmadığını söylediğimizde, mesela tiroid nodülünde kanser yok dendiğinde, bu %100 yok demek değil. %70, %75 kesindir bu tanı. Ama biyopsi yapıldığında iğnenin ulaşmadığı bir noktada olabileceği gibi, biyopsiden sonra da o nodülde kanser gelişme olasılığı vardır. O yüzden temiz çıkmış olanlarda ultrason takibine devam ederiz.
Hmm, yani %100 kötüyse kötü ama iyiyse iyi
oluyor. İyiyse %100 değil, %75 iyi.
Daha ileri bir teknik yok mu hocam? Daha garantisi?
Yok. Nodülün tamamen alınması dışında yok.
Onu da alırsak tiroid bezi gitmiş olacak.
O da gereksiz bir müdahale olmuş olur. Hastayı gereksiz yere organından mahrum etmiş oluruz.
Gene de
tasvip edilecek bir işlem değildir yani.
Peki. Hastalar çok sıkıntı duyuyor mu Cem hocam? Yani böyle bir gerginlik hissi oluştu bende niyeyse.
Yani tiroid biyopsilerinde sıkıntı yok denecek kadar azdır. Olabilecek bir komplikasyon doku içine kanama olmasıdır. Bunun için baskı uygulamak yeterlidir. İşlem sırasında da yapılır. Ona rağmen kanama olursa, bu adeta bir bademcik iltihabı olduğunda yutkunurken ağrı duymak kadar bir ağrıya sebep olabilir birkaç gün. Onun dışında da bir sıkıntı yapmaz.
Peki burada ultrasondan bahsettiniz. Bir de bazen tomografi ya da MR eşliğinde bile yapılabilir demiştiniz hocam.
Evet.
Tiroidde kullanılıyor mu bunlar?
Yok, tiroidde bunlara gerek yok. Çünkü tiroidi en iyi gösteren görüntüleme yöntemi ultrasondur. Ve yani ultrason eşliğinde biyopsi için yeterlidir. Diğerleri daha zor
bölgeler
araçlar
için
olur yani, evet.
Peki en çok tiroid biyopsi dediniz. Başka ne var biyopsi yapılan organlar?
Erkek hastalarda prostat biyopsisi de yaygın kullanılır.
Prostat hipertrofisi ile kanseri ayırt etmek için herhalde.
Evet. Yani yine prostatta kanser var mı yok mu kararını vermek için yapılır. Bunu da kalın iğne kullanırız.
Ne fark edecek hocam? Orada niye inceydi, burada niye kalın? Ve hastamız hissediyor mu bunu?
Prostat biyopsilerinde biraz ağrı olabileceği için anestezist arkadaşlardan destek alırız. Sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçlar eşliğinde yaparız.
Yo yo, ben hani ince iğne kalın iğne açısından dedim.
Kalın iğne biraz daha ağrılı olur. Ve daha büyük bölgelerde yapılması gerekir. Çünkü kalın iğne biyopsisinde kontrol edilemeyen bir hareket vardır iğnede. O yüzden 2-3 santimetrelik bir doku alanı olmalı en az.
Peki hocam şunu soracağım. Tiroid için de belki sorabilirdim ama prostatta mesela işte PSA isminde bir laboratuvar tetkiki vardır. Mesela üst sınır 4 olacağına 100 olsa kesin kanser demiyorlar. Her koşulda normal olabilir ama biyopsi yapıldığında kesin kanserdir deniyor mu burada da?
Evet.
Veya her hastaya mutlaka eninde sonunda bu yapılmalı mı?
Her hastaya biyopsi yapılmasına gerek yok. İşte PSA takibiyle prostat kanserlerinin %75'i konusunda bilgi edinebiliriz. Ürologların parmak muayenesi ile şüphe yine ortaya çıkabilir. Son zamanlarda MR kullanılarak yine kanser şüphesi konusunda bir fikir edinebiliriz. Tüm bu yöntemlerle kanser şüphesi olan hastalarda prostat biyopsi
yapılabilir. Ama netice son kararı gene biyopsiye verdik.
Tabii ki yani doku kararını mutlaka biyopsiyle yapıyoruz.
Hocam şimdi tiroidde çok kolay işimiz dediniz. Direkt cildi geçiyoruz, cilt altında tiroidi buluyoruz. Prostatta nasıl bir yol takip ediliyor?
Prostatta geleneksel yöntem makattan girip bağırsağı delerek yapılan
biyopsidir. Onu soracağım. Bağırsak deliniyor. Sonra ne oluyor bağırsak?
Bağırsak hemen kendini onarmaya başlıyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Ama işlem sırasında bağırsaktaki bakteriler dokuya geçtiği için, kana geçtiği için prostat biyopsisi enfeksiyon riski taşıyan bir işlemdir. O yüzden karar vermeden önce ince eleyip sık dokuruz. Hemen her hastaya biyopsi yapalım demeyiz.
Peki burada nasıl? Yani işlem 10 dakikalık bir işlem midir? 1 saatlik bir işlem midir?
İşlemi uzatmak enfeksiyon riskini arttıracağı için kısa sürede bitirmekte fayda var. 15 dakika en fazla biyopsi için
bu kadar korkulacak bir işlem de değil.
Yok, yok. Anestezi eşliğinde yapıldığında zaten yine hiçbir
şey duymuyor zaten hastamız. Peki ondan sonra aldık örneği, bundan sonra yine patolog değerlendirecek. Evet. Kanser vardır ya da yoktur diyecek.
Evet, aynı şekilde tüm biyopsilerde geçerli olan ilkedir. Eğer kanser var diyorsa, bir hastalık var diyorsa o var demektir. Ama olmadığını söylediğinde yine bir
peki burada prostatta mesela false pozitif, false negatif çıkma ihtimali ne kadar? Yüzde kaçtır?
%25 kadardır yine. %75'inde kanser varsa mutlaka tanı koyar. Kanser yok denilenlerde takibe devam ederiz.
Peki yine burada yapımla ilgili sıkıntılar mıdır? Patologla ilgili sıkıntılar mıdır? Yoksa yapacak bir şey yok. Bunun doğasında zaten %25 başarısızlık var mıdır?
Şimdi prostatta da biyopsi sayısının fazla olmasının sebebi görüntüleme yöntemleri veya diğer yöntemlerle kanserli dokuyu normal prostat dokusundan ayırmak çok zor. O yüzden yapılan biyopsilerde alınan parçalar prostat dokusundaki kanser olan bölgeye denk gelmediğinde yanlış negatif sonuç diye kabul edebiliriz.
Yani tiroidin nodülünü gördüğünüz gibi net bir şey görmüyor musunuz prostatta?
Yok, öyle bir hedef yok. MR'la son zamanlarda yapılan çalışmalarla bazı bölgelerden daha yoğun şüpheleniyoruz. Ama yine de prostatın tüm kadranlarından biyopsi alarak yapıyoruz.
Saat kadranı gibi, yani evet. Ters saatten birer tane.
Standart 12 parçaya bölüyoruz prostatı ve 12 parçanın her birinden, en az 12 parçanın her birinden alıyoruz. 16 parçada bazen 20 parçada aldığımız oluyor.
Başarı oranını artırmak amacıyla.
Evet.
Peki alınan burada mesela kanama riski var mı? Enfeksiyon riskinden bahsetmiştiniz ama.
Kanama riski burada da var. O konuda işte kanamaya eğilim olup olmadığını anlayacak testler yapıp işleme
başlıyoruz.
Kullanılan
ilaçlar bazen kan sulandırıcılar falan dert
oluyor, evet,
herhalde.
Evet, onları ayarlayıp organize edip ona göre biyopsi yapıyoruz. Kanamadan çok enfeksiyondan korkuyoruz.
O gerçekten sıkıntılı. Yani ben de size anlatırken şöyle bir tarttım. İçi dışı silme mikrop dolu bir organı içinden geçiyorsunuz. Sizin bunun için yani biz düşünün, bir hastaya en basit bir aşı uygulaması, bir iğne uygulaması için steril iğne ucu şu kadar, sterilizasyon bu kadar yapıyoruz. Siz de resmen bağırsak içeriğinin içinden geçmiş bir iğneyi temiz bir organa saplıyorsunuz. Burada sanki mikrop kapması ihtimali değil, kapmaması ihtimal ancak. Büyük ihtimalle kapacak gibi gözüküyor.
Yaygın serilerde %10'a kadar enfeksiyon gelişme riskinden bahsediliyor.
Bu ama antibiyotik kullanımı altında mı bu dediğiniz oran?
Tabii öncesinde koruyucu amaçla antibiyotik kullanıyoruz, profilaktik dediğimiz.
Sen kullanmasanız sanki %100 olurmuş gibi geliyor bana da.
Yok, yine olmaz. Yani bağırsaktaki bakteriler kişinin kendi bakterileri olduğu için vücut direnci iyi olan hastalarda kolay kolay yine enfeksiyon yapmıyor.
Altta yatan bir hastalık yoksa diyorsunuz.
Evet.
Peki. Şimdi hocam tiroid biyopsilerini anladık. Prostat da tamam. Bundan sonra?
Ayrıca karaciğerdeki kitlelerden, böbrekteki kitlelerden, vücudun herhangi bir bölgesindeki kitlelerden de biyopsi yapabiliriz. Karaciğerle ilgili kitle olmadığında da işte bir kronik karaciğer hastalığı, siroza gidecek bir zemin olup olmadığını anlamak amacıyla karaciğerin herhangi bir bölgesinden parça aldığımız, karaciğer biyopsi yaptığımız durumlar da vardır. kemikten bile biyopsi yapabiliriz.
Meme kullanımı ne hocam?
Bayanlarda memedeki kitlelerden de tiroitteki kadar kolay bir şekilde diyeyim biyopsi yapabiliriz.
Çünkü ama yine, sıklık ve kanser görünme sıklığı açısından desek belki en başta bunu mu söylemeliydik?
Meme 8 kadından birinde meme kanseri yaklaşık görüldüğü için çok sık görülen bir hastalık ve meme biyopsileri de çok yaygın kullanılıyor. Memede de kalın iğne biyopsisini tercih etmek lazım. Patologların daha rahat tanı koyması açısından oldukça sık yapılan bir biyopsidir.
Peki seriniz nasıl hocam? Bunun başından sonra aslında hep radyoloğun gözetimine gidiyor gibi. Mamografi sizde, ultrasonografi sizde, biyopsi de sizde. Yani sonlandıran siz oluyorsunuz esasında. Diğer tekniklerin başarı oranları ne burada radyolojik manada?
Biyopsi en son kararı verecek olan işlemdir. Kadınlarda mamografi 40 yaşın üzerinde rutin olarak yaptığımız bir uygulama. Ultrason, mamografi bunlardan sonra eğer gerek görülürse meme MR'ı ve...
Ha, arada bir de MR mı var?
MR da çekilebilir. Bunların dördü de yani mamografi, ultrason, meme MR'ı ve biyopsi. Bazen dördü birden, bazen... ultrasondan sonra doğrudan biyopsi gibi değişik kombinasyonlarda birlikte kullanılır. Ama kanser şüphesinde veya ameliyata gidecek durumlarda biyopsi son kararı söyler.
Şimdi hocam biz daha önce bir genel cerrahi uzmanı abimizle yaptığımız programda bu konuyu ayrıntılı konuşmuş idik ama olaya bir de tersten baksak. Mesela bir Amerika'da bahsedilen yapılan bir uygulamanın rakamlarından bahsetmiş idi Ufuk hocamız. İşte bütün bayanlara kanser taraması, meme kanseri taraması yapalım diye şu kadar tetkik yaptık. Bu kadar gereksiz hastayı korkuttuk sonra baktık ki değmezmiş. Şimdi anladık ki işte 40 yaşın üstünde şu kadar zamanda bir yapalım gibi. Bir radyoluk bakış açısı nedir Cem hocam bu konuda? Yani abartıyor muyuz biz bu işleri, ne dersiniz?
Evet, 40 yaşına kadar rutin takibin bir anlamı yok. Şüphe halinde muayene ve gerektiği zaman ultrason, mamografi veya meme MR'ı gibi tetkikler
i̇şte
yapılır.
İşte burada mesela bir ultrason, bir mamografi 100 hastanın kaçını geri çevirebiliyor? Yani siz de evet ileri tetkikte gerek yoktur diyebiliyor musunuz gönül rahatlığıyla?
Tabii ki yani 40 yaşın öncesinde ultrasonla bile ileri tetkike gerek yok deyip gönderebiliriz. Hatta fiziksel muayene ile bile
ekart edilebilir.
Araştırmaya, radyolojik görüntülemeye gerek yok demek mümkün. Genç hastalarda şüphe olduğu zaman ultrasonla başlamak ve gerekli olduğu durumlarda meme MR'ı, mamografi gibi tetkiklere yönelmek gerekir. Ki meme MR'ı en son başvurulacak yöntemdir her zaman için. Mamografiyi de 40 yaşın öncesinde çok gerek olmadıkça önermemek lazım.
Peki. Şimdi Cem Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani programımızın maalesef süresi böyle 1-2 dakika kadar kaldı. Sizin anlattığınız konuları sizden başkası biri anlatacak durumda değildi bizde. O yüzden sizle mutlaka konuşmamız gerekiyordu ama pratik olarak size sormamız gereken önemli bir soru var idi. Ayrıntılı konuşmak isteriz inşallah daha sonra bir daha bir program kısmet olursa diyelim. Ama bize çokça soru geliyor. Bu filmlerdeki radyasyonlar, düz grafilerdeki, tomografilerdeki radyasyonlar ve MR ve ultrasonografide olmaması bu radyasyonumuz. Sizin ağzınızdan duymak istiyoruz da. Soru şu. Birçok kaynakta denilen şey doğal bir radyasyona maruz kalıyoruz zaten yaşadığımız dünyada. Bir insanın televizyon ekranından, monitörden vesaireden 3 günde aldığı radyasyon bir film radyasyonu kadardır diye okumuştum. Bilmiyorum doğruluk payı ne kadardır bunun. Bu yüzden bir filmin radyasyonundan ne kadar korkmalıyız? Tomografiden ne kadar korkmalıyız? Benim en çok başımı ağrıtan konu bizim çocuklar çok düşer. Kafalarını, gözlerini yararlar. Beyin cerrahisine yönlendiririz. Beyin cerrahları da risk almamak adına tamam onlar da evlatlarımızı çok seviyorlar o yüzden yapıyorlar ama hemen bir tomografi istiyoruz. Biliyorsunuz bir düşen adam 50 kere daha düşüyor genellikle. Düşen tipler böyle oluyor. Kaç kere tomografi çekeceğiz? Bunun riski nedir? Şöyle 3-5 cümleyle bununla ilgili pratik bir cevap alsak sizden hocam.
Şimdi röntgen grafilerinde gerçekten çok fazla radyasyon yok diye düşünüyoruz. Ama onlarda bile radyasyona maruz kalma miktarını azaltmak adına zorunlu olmadıkça çektirmemekte fayda var.
Düz
tabii
filmden
ki
bile kaçınalım mümkünse.
Evet. Peki. Evet, tomografi de radyasyon miktarı biraz daha fazla.
Mesela bir kafa travmasından sonra çekilmiş beyin tomografisi. Kaç tane düz grafinin radyasyonunu veriyor hocam? Böyle bir bilgi var mı?
Kabaca söylersek 400 tanesinin...
Of işte ben de böyle duymuştum. Çok abartılı gelmişti Cem Hocam. 400 film radyasyonu.
Evet, bu biraz aslında klasik bilgi. Şimdi daha düşük dozlarda aynı kalitede, hatta daha kaliteli görüntü elde edilebilen tomografi cihazlarıyla bu biraz daha aşağıya çekilebilir. Ama özellikle çocuklarda ve gençlerde klinik zorlama olmadıktan sonra tomografi çekmiyoruz. Yalnız klinisyen, yani beyin cerrahı diyelim ki, eğer gerekli görüyorsa bundan kaçmak da doğru olmaz. Çünkü hayati tehlikeler söz konusudur. Yani radyasyon belli bir zaman içinde öldürme riski var gibi bir korkuyla kaçınıyorsak bundan, daha yakın bir hayati tehlike varken daha düşük riskleri göze almak zorundayız.
Hani ben şöyle bir şey söylüyorum. Siz çok daha fazlasını söyleyebilirsiniz. Biz yeri gelir yeni doğan rotasyonu yaparken işte 3 gün önce doğmuş 1800 gramlık, 2000 gramlık bebeklerden sık sık akciğer filmi çektiğimiz olur. Anne baba da olmaz başında. İşte bizim nöbetçi asistan arkadaş alır çocuğu, götürür filme çektirir. Birinin tutması lazım, başını da bekler. Yani biz takip ettiğimiz hastamız için defalarca radyasyon almışızdır diyoruz ki, ben bunu diyorsam siz bunun 100 katını söyleyebilirsiniz rahatlıkla. Her ne kadar birçok korunma metodu uygulansa da ne kadar başarılı olduğumuz ayrıca bu konuda soru işaretidir. O zaman hasta yakınlarımıza da söyleyeceğimiz şey şu. Tomografi bile olsa, bir tomografi 400 düz filmin radyasyonu bile olsa, hak ediyorsa çekilecek.
Evet, yani bunlar sağlık için yapılması gereken işlemler.
Ama bizim de derdimiz olan hani sağlığımızı korumak için kaçmak istiyoruz ama ortada da kalıyoruz bazen.
Tabii bu bir açmaz belki. Ama dediğim gibi kar zarar hesabı yapacağız. Eğer elde edeceğimiz yarar olası zarardan daha fazlaysa göze almak zorundayız.
Peki, yani çok böyle alakasız uç bir şey sorduğumu farkındayım Cem Hocam ama mesela bir insan kaç kere tomografi çektirse kanser olur? Buna ait bir şey söylenemiyor. 100 kere de mi olur mesela, nedir?
Yok, bunu söyleyemeyiz.
Mümkün değil. Yatkınlık var, etik faktörler var.
Evet, teorik olarak X ışınlarının ilk maruz kalındığında bile kanser yapma ihtimali vardır dedi.
Tek dozda bile.
Görmesek de, şimdiye kadar ben hiç görmesem bile teorik olarak bunun olduğu söylenir. Burada kümülatif doz dediğimiz birikmiş doz önemli. Uzun aralarla çektirilen tomografilerde bu konuda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
Yani 10 kere tomografi çekilebilir.
Yılda.
Ha, yılda 10 kere.
Yılda 4-5 defa rahatlıkla çekilebilir.
İyi, ben bu kadarı bana yeter Cem Hocam. Yani ben çok kısıtlayacağını zannetmiştim. Böyle bir daraltmıştık, neyse. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki program konuğumuz radyoloji uzmanı yardımcı doçent Doktor Cem Cahit Barışık. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalı bilgiler verdiniz bize.
Ben teşekkür ederim.
Kendisiyle ilk bölümümüzde radyoloji hekiminin tanısal ve tedavi amaçlı olarak yaptığı girişimsel bir nevi küçük cerrahi ameliyelerden bahsettik. İkinci bölümde ciddi patolojik reaksiyonların tanısında biyopsinin değeri, görüntüleme işini yapılan biyopsinin hasta konforuna ve memleket ekonomisine varıncaya kadar yaptığı katkılardan bahsettik. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tekrar misafir etmek isteriz sizi. Sevgili dinleyenlerimiz de kalın sağlıcakla.
İnşallah. İyi akşamlar.